Ayrım 2. Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 17. Can acısı ve öfke çocuğun ayaklarına kanat takmıştı sanki. Bakışları acımasızdı. Dişlerini sıktığı için yüz kasları gerilmişti. Bir maskeye dönüşen suratında o çocuksu ifade yoktu artık. Ama Hal'in öfkesi mantık ve kurnazlığını elinden almamıştı. Güvertede yüzlerce saat ve gün çalışırken öğrendikleri birdenbire bir araya geldi. Seyirciler gözlerinin önünde gerçekleşen bu mucize karşısında ulur gibi sesler çıkardılar. Sanki o anda çocuk bir erkek olmuştu, boyu uzamış gibiydi. Şimdi kara hasmıyla çene çeneye, göz göze duruyordu. Aboli çocuğun saldırısına karşı koyarken bu iş fazla süremez diye düşündü. Gücü kesilir. Ama karşısında yeni biri vardı ve zenci onu henüz tanımıyordu. Aboli saldırıya karşı koyarken geriledi. Kendi kendine yakında yorulur derken gözlerinin önünde dans eden iki kılıç doğaüstü güçlermiş gibi gözüktü. Bunlar bir zamanlar vatanı olan karanlık ormanlardaki insanı korkutan hayaletlere benziyordu. Aboli delikanlının rengi uçmuş yüzüne ve alev saçan gözlerine baktı. Onları tanıyamadı ve batıl inanca benzeyen bir huşu duydu. Bu yüzden sağ kolu yavaşladı. Karşısındaki bir iblisti. Onda da iblislerin o anormal gücü vardı. Aboli hayatının tehlikede olduğunu anladı. Kılıç zincirin savunmasını bir güneş ışını gibi yardı ve hızla adamın göğsüne doğru geldi. Aboli belinden yukarısını yana doğru çevirdi ama kılıç havaya kaldırdığı sol kolunun altını yardı. Aboli can acısı duymadı. Sadece kılıcın ustura kadar keskin yanının kaburgalarına süründüğünü ve sıcak kanın aktığını hissetti. Hal'in sol elindeki kamaya daldırmadı. Oysa delikanlı her iki elini de aynı derecede ustalıkla kullanıyordu. Aboli göz ucuyla daha kısa ve sert silahın hızla kalbine doğru geldiğini gördü. Ondan kurtulmak için kendini geriye doğru attı. Topuğu kangal yapılmış seren prasyasının ucuna takıldı ve yere yuvarlandı. Kılıcı tuttuğu eli bükülerek dirseğini borda tirizine çarptı. Kolu parmak uçlarına kadar felce uğradı, kılıç elinden uçtu. Arka üstü yatan Aboli çaresizce yukarıya baktı ve o korkutucu yeşil gözlerden bakan ölümü gördü. Son 10 yıl özel olarak ilgilendiği koruması altındaki çocuğun suratı değildi bu. O uzun 10 yıl boyunca üzerine titrediği, sevdiği ve eğittiği çocuk yoktu artık. Onun yerini kendini öldürmeye hazırlayan bir erkek almıştı. Kılıcın parlak ucu aşağıya doğru indi. Hal Aboli'nin boğazına nişan almış ve genç vücudunun tüm gücünü bu işe vermişti. Henry! Otoriter sert bir ses güvertede yankılanarak kan görmekten çılgına dönmüş olan güruhun gürültüsünü yardı. Hal irkildi. Kılıcın ucu Aboli'nin boğazına dayalı öylece durdu. Yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. Rüyadan uyanan birininki gibi. Sonra başını kaldırıp pupadaki açıklıkta duran babasına baktı. ''Bırak bu ahmaklıkları, hemen kamaramayın.'' Hal güvertede etrafını sarmış olan heyecanlı suratlara baktı. Şaşkın şaşkın kafasını salladı. Sonra başını eğerek elindeki kılıca bir göz attı. Parmaklarını açıp onun tahtaların üzerine düşmesine izin verdi. Bacaklarının gücü birdenbire kesildi. Delikanlı Aboli'nin üzerine yığıldı. Zenciye bir çocuğun babasına yaptığı gibi sarıldı. ''Aboli'' diye fısıldadı. ''Seni kötü yaralamışım.'' Zenci'nin ona öğrettiği ormanların diliyle konuşuyordu. Bu sırrı gemideki başka hiçbir beyaz bilmiyordu. ''Kan, tanrım seni öldürebilirdim.'' Aboli hafifçe gülerek aynı dilde cevap verdi. ''Bunun zamanı gelip de geçmişti bile. Sonunda savaşçı kanının kaynağını buldun. Bunu hiçbir zaman yapamayacağını sanıyordum. Bunu başarman için seni zorlamam gerekti.'' Zenci doğrulup oturarak Hal'i itti ama delikanlıya bakarken gözlerinde yeni bir pırıltı vardı. Karşısındaki çocuk değildi artık. ''Haydi git, babanın emrini yerine getir.'' Hal titrek bacaklarla ayağa kalkarak etrafındakilerin suratlarına tekrar baktı. Bu yüzlerde tanımadığı bir ifade vardı. Saygıyla korku karışımı bir şey. ''Ned Tyler, aptal aptal ne bakıyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Oyun sona erdi. İşiniz yok mu sizin? Şu tulumbaların başına geçin. Baba Fingolara bakın. Bütün tembelleri asacak kadar direk tepesi bulabilirim.'' Suçlu suçlu görevlerinin başına koşan tayfaların çıplak ayaklarının sesi güvertede yankılandı. Hal eğilerek yerden kılıcı aldı ve kabzasını porsuna doğru çevirerek ona uzattı. ''Sağ ol Ned, bu gerekliydi.'' ''Kılıcı iyi kullandın. Bu dinsizle kimse başa çıkamıyordu. Tabii senden önce baban da bu işi başardı, o da başka.'' Hal branda bezinden yapılmış pantolonunun iplikleri sarkan paçasından bir parça yırtarak kanı durdurmak için kulağına bastırdı. Sonra da kıştaki merdivenden aşağıya indi. Sir Francis elinde kaz tüyü kalemi seyir jurnalinden başını kaldırdı. Hal'e bakarak kendini o kadar beğenme Fino yavrusu dedi. Aboli seninle oynadı her zaman yaptığı gibi. Sen sonunda o şanslı darbeyi vuruncaya kadar seni 10 defa şişlerdi. Sir Francis ayağa kalktığı zaman baba oğul küçücük kameraya zor sığdılar. Bölmelerin önüne yere kitaplar yığılmıştı. Ranza görevini yapan dar bölmeye deri kaplı kitaplar sıkıştırılmıştı. Hal babasının nerede uyuduğunu merak etti. Sir Francis Latince konuşmaya başladı. İkisi yalnızken eğitim görmüş kültürlü insanların diliyle konuşmalarında ısrar ederdi. Bir kılıç ustası oluncaya kadar öleceksin. Ancak yalnız elinde değil, kalbinde de çelik olmasını sağlarsan durum değişir. Daha ilk karşılaşmamızda iri yarı bir Hollandalı seni ikiye biçer. Kaşlarını çatarak oğluna baktı. Kılıç yasasını tekrarla. Hal Latince onun gözlerine karşılık bir göz diye mırıldandı. Yüksek sesle konuş çocuk. Sir Francis'in kulakları patlayan toplar yüzünden ağır işitiyordu. Yıllar boyunca başının etrafını binlerce borda ateşinin gürültüsü sarmıştı. Bir çarpışmadan sonra topların yanında duran gemicilerin kulaklarından kanlar damlardı. Geminin kıçında duran subayların bile kulakları günlerce çınlardı. Hal yüksek sesle tekrarladı. Onun gözlerine karşılık bir göz. Hasmının gözleri kafasının pencereleridir. O gözlerde adam harekete geçmeden niyetini okumayı öğren. O gözlerde darbeyi daha indirilmeden oku. Başka? Kılıcın ucunu yukarı doğru tut. Bu ana kural. Kılıcın ucunu hiçbir zaman indirme. Kılıcı hasmanın gözlerine doğru tut. Sir Francis daha önce de sayısız kez yaptığı gibi Hal'e kuralları saydırdı. Sonunda da işte sana bir kural daha dedi. İlk darbeden itibaren dövüşmeye başla. Yaralandığın ya da öfkelendiğin zaman değil. Yoksa ilk yaradan sonra yaşayamazsın. Başının üstündeki tavandan sarkan kum saatine baktı. Duadan önce ders için zamanım var. Hala Latince konuşuyordu. Leave'ini al ve 27. sayfanın başından çevirmeye başla. Hal bir saat Roma tarihini eserin aslından okudu. Her dizeyi İngilizce'ye çeviriyordu. Sir Francis sonunda kendi kitabını gürültüyle kapattı. Biraz ilerleme var. Şimdi durare fiilini çek. Bunu seçmesi takdirini gösteriyordu. Hal soluk soluğa fiili çekti. Bildirmek ipine gelince yavaşladı. Durabo, dayanacağım. Bu Courtney armasında yazılı olan sözcüktü. Hal bunu söylerken Sir Francis soğuk bir tavırla güldü. Tanrı'nın bunu sana lütfetmesini dilerim. Ayağa kalktı. Artık gidebilirsin ama duaya geç kalma. Kurtulduğu için sevinen Hal yerinden fırlayıp kamera iskelesine koştu. Aboli burnun yakınındaki dev bronz toplardan birinin rüzgar altında çömelmişti. Hal onun yanında diz çöktü. Seni yaraladım. Aboli eliyle bunun önemli olmadığını belirten bir işaret yaptı. Tozu eşeleyen bir tavuk bile toprağı bundan daha ciddi bir biçimde yaralar. Hal Aboli'nin omzundaki katranlı muşamba pelerini çekti. Zencinin dirseğini kavrayarak iri kaslı kolunu kaldırdı. Aboli'nin kaburgalarının üzerindeki derin yarığa baktı. Alaycı bir sesle, ''Yine de bu küçük tavuk seni iyi gagalamış.'' dedi. Aboli elini açıp ona yelkenci ipliği geçirilmiş iğneyi gösterince güldü. İğneye uzandı ama zenci onu durdurdu. ''Yarayı sana öğrettiğim gibi yıka.'' Hal o uzun kara pitonunla yaraya erişebilirsin diye cevap verdi. ''Küçük beyaz solucanla idare etmemiz gerekiyor.'' Hal ayağa kalkarak pantolonunu tutan sicimi gevşetti. Pantolonu dizlerine kadar düşünce sağ eliyle organını tuttu. ''Aboli, sana tavukların efendisi adını veriyorum.'' Babasının dua ederkenki ses tonunu başarıyla taklit ediyordu. Sonra idrarı açık yaraya doğru püskürttü. Hal bunun yarayı ne kadar acıttığını biliyordu. Aboli aynı şeyi onun için kaç kez yapmıştı. Ama adamın kara suratı ifadesizdi. Hal yarayı idrarın son damlasına kadar yıkadı, sonra da pantolonunu çekti. Aboli'nin kabilesine özgü bu tedavinin ne kadar etkili olduğunu biliyordu. İlk sefer bu yöntemden tiksinmişti. Ondan sonraki yıllarda böyle tedavi edilen yaraların hiçbir zaman kangren olmadığını görmüştü. Delikanlı iğneyle sicimi aldı. Aboli sol eliyle yaranın iki yanını birleştirirken Halde yelkencilerin düzgün dikişiyle yarayı dikti. İğnenin ucunu esnek deriye batırıyor ve sicimi sıkıca düğümlüyordu. Bu iş bitince Aboli'nin hazırladığı sıcak ziftle dolu kaba uzandı. Diktiği yaraya bolca zift sürdü. Sonra da yaptığı işten memnun olduğunu belirten bir tavırla başını salladı. Aboli ayağa kalkarak yelken bezinden eteğini kaldırdı. Hale, "Şimdi kulağınla ilgileneceğiz," derken avucundan daha uzun aletini kavradı. Hal irkildi. "Bu sadece küçük bir çizik," diye itiraz etti. Ama Aboli onu saç örgüsünden yakaladığı gibi suratını yukarıya doğru kaldırdı. Çan çalarken denizciler geminin orta kısmında toplandılar. Güneşte başları açık sessizce beklediler. Sadece haça gerilmiş olan İsa'ya değil, memleketlerindeki kara ormanların derinliklerinde yaşayan diğer tanrılara tapan zenciler de. Elinde deri kaplı büyük İncil'i tutan Sir Francis etrafta yankılanan bir sesle, "Ulu Tanrım, zafere erişmemeleri için İsa'nın düşmanlarını elimize düşür," diye dua ederken sadece kendisi hala gökyüzüne doğru bakıyordu. Diğer hepsinin de gözleri düşmanın gümüş ve baharat yüklü gemileriyle geleceği doğuya doğru kaymıştı. Uzun ayinin ortalarında doğudan esen rüzgar kara bulutları başlarının üzerine doğru sürdü. Güverteleri gümüş gibi bir yağmurla ıslattı. Ama doğal olaylar Sir Francis'in Tanrı'yla konuşmasını engelleyemezdi. Mürettebat zifir sürülmüş bez ceketlerinin içinde büzüldüler. Başlarındaki aynı kumaştan yapılmış şapkalarının bağlarını çenelerinin altında bağladılar. Yağmur damlaları karaya vurmuş morsların derilerinden aktığı gibi üzerlerinden aktı. Ama Sir Francis vaazının bir kelimesini bile sektirmedi. "Fırtınanın ve rüzgarın efendisi bize yardım et. Savaş hattının tanrısı bizim kalkanımız ol." Yağmur bulutları hızla uzaklaştı. Güneş yeniden gözüküp mavi dalgaları ışıldattı ve güvertelerden buharların yükselmesine neden oldu. Sir Francis başına şövalyelerinki gibi geniş kenarlı bir şapka geçirdi. Bunu süsleyen ıslak beyaz tüyler sanki takdirle sallandılar. "Ned Reis, topları çıkarın." Hal bunun çok yerinde bir karar olduğunu anladı. Sağanak toplara doldurulmuş olan barutu ıslatmış, falyayı sırılsıklam etmiş olmalıydı. Topları boşaltıp yeniden doldurmak uzun sürecekti. Babası bunun yerine mürettebatın biraz talim yapmasını sağlayacaktı. "Lütfen yerlerinizi alın." Trompet sesi teknede yankılandı. Mürettebat gülerek şakalaşarak yerlerine koştular. Hal ucuna paçavralar sarılmış ince bir çırayı direğin dibindeki odun kömürü dolu mangala soktu. Çıranın ucu yanmaya başlayınca dizlerinin arasına sıkıştırıp direğin tepesindeki kendi savaş yerine tırmandı. Dört denizci ambardan boş bir su fıçısını çıkarıp kıç güvertesinden denize attılar. Fıçı teknenin peşinde inip çıkmaya başladı. O arada topçular takozları çıkardılar. Makaralardaki halatlara asılarak topların yanlardaki yuvalarından uzanmalarını sağladılar. Alt güvertenin iki yanında 8 top vardı. Hepsine bir kova borut ve bir top doldurulmuştu. Üst güvertede ise iki yana daha küçük 5'er top yerleştirilmişti. Bunların uzun namluları demir parçalarıyla doluydu. Lady Edwina'da 2 yıl süren uzun yolculuk yüzünden demir azalmıştı. Bu nedenle topların bazılarına gemiye su almak için gittikleri nehir ağızlarında bulunan dalgaların yuvarlaklaştırdığı çakmak taşları doldurulmuştu. Gemi ağır ağır dönerek yeni rotasına oturdu. Şimdi rüzgara karşı gidiyordu. Denizde yüzen fıçı hala 2 palamar öndeydi ama açıklık gitgide daralıyordu. Topçular bir silahtan diğerine gidiyor, yükseltme takozlarını itiyor ve makaraların ayarlanmalarını denetliyorlardı. Bu uzmanlık isteyen bir işti. Gemide sadece 5 kişi topu doldurup nişan almasını biliyordu. Hal direğin tepesindeki gözetleme yerinde uzun namlulu küçük topu döndürdü ve aşağıya akıntıyla kayan kahverengi yosun yığınına nişan aldı. Sonra hançerinin ucuyla silahın falya tavasındaki ıslanıp topak topak olmuş barutu temizledi. Barutluğundan aldığı tozu dikkatle tavaya doldurdu. Babasının 10 yıl boyunca verdiği derslerden sonra geminin baş topçusu Ned Tyler kadar usta olmuştu. Asıl yeri top güvertesindeydi. Babasına kendisini orada görevlendirmesi için yalvarmıştı. Ama Sir Francis ona sadece sert bir cevap vermişti. "Seni gönderdiğim yere gideceksin." İşte delikanlı şimdi bu yüzden yukarıda o kargaşadan uzakta oturuyordu. Oysa ateşli genç kalbi diğerlerine katılmayı, o kargaşanın bir parçası olmayı çok istiyordu. Hal güverteden gelen top sesi yüzünden birdenbire irkildi. Uzun yoğun bir duman çıktı ve gemi patlama yüzünden hafifçe yan yattı. Bir dakika sonra 50 metre sağdan ve yüzen fıçının 20 metre ötesinden köpükten bir sütun yükseldi. Bu uzaklıktan hiç de fena bir atış sayılmazdı. Ama güverteden alaylar ve ıslık sesleri yükseldi. Ned Tyler telaşla ikinci topa gitti ve durumunu çabucak kontrol etti. Makaradan geçen halatı tutan adamlara topu soldaki bir noktaya doğru çevirmelerini işaretle anlattı. Sonra öne çıkarak yanan çırayı deliğe tuttu. Önce dumanlar çıktı derken topun ağzından kıvılcımlar, yarı yanmış barut ve ıslak topaklar fışkırdı. Top bronz namludan yuvarlanıp hedef olan fıçının yakınında denize düştü. Mürettebat alayla ulur gibi sesler çıkardı. Ondan sonraki iki top iyi ateş almadı. Ned öfkeyle küfrederek topların gerisinden geçerken denizcilere ıslak barut parçalarını uzun tirbüşonlarla çıkarmalarını emretti. Hal ünlü Sir Francis Drake'in sözlerini tekrarladı. Ziyan edilen bol miktarda barut ve kurşun. Babasına onun adı verilmişti. Sir Francis Drake bu sözleri İspanya Kralı 2. Philip'in Medina Sidonia Dükü'nün komutasındaki donanmasıyla girişilen savaşın ilk gününde söylemişti. Bütün o uzun gün boyunca kahverengi barut dumanlarının arasında iki büyük filo birbirlerini borda ateşine tutmuşlardı. Ama bir tek geminin bile batmasını sağlayamamışlardı. Babası Hal'e onları topla korkutmalısın diye öğretmişti. Ama güvertelerini kılıçla süpürmelisin. Böylece gürültülü ama etkisiz deniz topçuluğunu küçümsediğini belirtmişti. Bir geminin yükselip alçalan güvertesinden bir diğerinin gövdesindeki belirli bir noktaya nişan almak imkansızdı. Bu işte dakiklik topçunun değil Tanrı'nın elindeydi. Şimdi aşağıda da sanki bu iddiayı destekleyecek şeyler oluyordu. Ned'in ateşlediği ağır toplardan altısı iyi ateş almadı. Topu yüzen fıçının 20 metre yakınına isabet ettirebildi ancak. Hal başını üzüntüyle sallayarak her atışın dikkatle yapıldığını ve iyi nişan alındığını düşündü. Ama savaşın en kızgın anında sonuç bu kadar bile başarılı olamayacaktı. Etrafa yayılan duman hedefi örtecek, barutla top namlulara telaşla doldurulacaktı. Namlular aşırı ısınacak, topu heyecana ve dehşete kapılan denizciler ateşleyeceklerdi. Sonunda babası başını kaldırıp Hal'e baktı. ''Direk tepesi!'' diye kükredi. Hal onun kendisini unuttuğundan korkmuştu. Rahatlayarak içini tatlı bir heyecan dalgası sardı. Elindeki ağır yanan çıranın ucunu üfledi. Paçavralar parlak alevler çıkararak yanmaya başladı. Sir Francis güverteden ona bakıyordu. Yüzünde sert bir ifade vardı. ''Oğluma olan sevgimi hiçbir zaman belli etmemeliyim.'' diye düşünüyordu. ''Onu her zaman eleştirmeli, haşin davranmalıyım. Kendi iyiliği, hatta yaşaması için onu öğrenmeye, çabalamaya, dayanmaya, önündeki yolda her adımı bütün gücü ve kalbiyle koşmaya zorlamam gerekiyor. Ama yine de belli etmeden oğluma yardım etmeli, ona cesaret aşılamalıyım.'' ''Hal'i kaderine doğru akıllıca, kurnazca yönlendirmeliyim.'' Sir Francis, Hal'e seslenmek için fıçı geminin yakına yaklaşıncaya kadar beklemişti. Oğlu Ned'in büyük topla yapamadığı şeyi başardı, küçük silahıyla fıçıyı parçaladığı takdirde mürettebat arasındaki saygınlığı artacaktı. Adamların çoğu gürültücü serserilerdi, cahil ve basit adamlar. Ama Hal ileride bir gün onlara ya da bu adamlara benzeyen kişilere liderlik etmek zorunda kalacaktı. Hal bugün mürettebatın gözleri önünde Aboli'yi yenerek bu konuda dev bir adım atmıştı. Şimdi bu kazancını sağlamlaştırmak için bir fırsat çıkmıştı. Sir Francis sessizce, ''Savaş tanrısı, onun elini ve topun uçuşunu kontrol et.'' diye yalvardı. Gemiciler yukarıdaki delikanlıyı görmek için başlarını kaldırdılar. Hal dikkatini işine verirken usulca bir şarkı mırıldandı. Gözlerin kendisine dikilmiş olduğunun farkındaydı. Ancak verilen emrin önemini sezmemişti. Babasının dualarının da farkına varmadığı gibi. Bu onun için bir oyundu. Üstün olabilmek için bir başka şans. Kazanmaktan hoşlanıyor, başarıya her ulaşışında daha da çok hoşuna gidiyordu. Genç kartal kanatlarının gücünün zevkini çıkarmaya başlıyordu. Uzun pirinç çubuğu kavradı, küçük topu döndürerek aşağıya doğru eğdi. Yaklaşık bir metre uzunluğundaki namlunun üstünden baktı. Tavanın üzerindeki yarıkla namlunun ucundaki çıkıntıyı aynı hizaya getirdi. Doğrudan doğruya hedefe nişan almanın bir işe yaramadığını öğrenmişti. Ağır yanan ince çırayı kullanmasıyla topun patlaması arasında saniyelik bir gecikme olacaktı. O sırada gemiyle fıçı aksi yöne doğru gidecekti. Ayrıca namludan fırlayan toplar havada uçarken de zaman geçiyordu. Top hedefe eriştiği sırada fıçının nerede olacağını hesaplaması gerekiyordu. Çırayı tavaya bastırdığı sırada fıçının bulunduğu yere nişan almamalıydı. Arpacığı düzgünce hedefe doğru çevirdi. Barut ateş aldığı zaman irkilmemek ve patlamayı bekleyerek gerilememek için kendini zorladı. Namluyu seçtiği çizgiye doğru usulca döndürdü. Küçük top Halin kulak zarlarını sancıtan bir gürültüyle kaidesinin üzerinde sarsıldı. Her şey gri bir duman içinde gözden kayboldu. Hal çaresizce başını sağa sola uzatarak dumanın ötesini görmeye çalıştı. Sonra kulaklarının çınlaması arasında güvertelerden yükselen alkışları duydu ve kalbi hop etti. Rüzgar dumanı sürükleyip götürdüğü zaman da parçalanmış olan fıçının tahtalarının geminin gerisinde yuvarlanıp döndüklerini gördü. Sevinçle gülerek şapkasını aşağıda güvertedekilere salladı. Aboli burundaki yerindeydi. İlk vardiyada serdümen ve top komutanı görevini yapan zenci, Halin mutlu gülümseyişine karşılık verdi. Bir yumruğunu göğsüne vurdu, diğer elindeki kılıcı da çıplak başının üstüne kaldırdı. Trampetin gürültüsü talimin sona erdiğini bildirdi. Artık mürettebat savaşta alacakları yerlerden ayrılabileceklerdi. Hal direkten inmeden önce küçük topu tekrar dikkatle doldurdu. Tavanın etrafında onu çiğ, yağmur ve köpüklerden korumak için zifte batırılmış bir branda parçası vardı. Ayakları güverteye değdiği zaman kıça doğru baktı. Babasıyla göz göze gelmeye çalışıyordu. Onun takdirini kazanıp kazanmadığını anlamalıydı. Ama Sir Francis gemi subaylarından biriyle konuşmaya dalmıştı. Ancak bir dakika sonra omzunun üzerinden Hale soğuk bir tavırla baktı. ''Neden öyle aptal aptal duruyorsun? Topların yeniden doldurulması gerekiyor.'' Hal dönerken suratı düş kırıklığıyla asılmıştı. Ama mürettebatın gürültülü kutlamaları, top güvertesinde ilerlerken sırtına ve omuzlarına kabaca vurmaları yeniden gülümsemesini sağladı. Ned Tyler onun geldiğini görünce topun kuyruğundan gerileyerek top tomarını Hal'e uzattı. Her ahmak topla ateş edebilir diye omurdandı ama silahı ancak usta biri doldurabilir. Hal'in deriden yapılmış barut kovasından ölçüyle toz almasını eleştiren bakışlarla izledi. Sonra sordu, barutun ağırlığı ne kadar? Hal daha önce 100 defa verdiği yanıtı yineledi. Yuvarlak topunki kadar. Barut tozu aslında kaba zerrelerden oluşuyordu. Eskiden geminin hareketi ya da başka sarsıntılar yüzünden barut 3 ana elementine ayrılıyordu. Kükürt, mangal kömürü ve güherçile. O zaman barut hiçbir işe yaramıyordu. Daha sonra yeni bir işlem uygulanmaya başlanmıştı. İnce toz haline getirilen barut idrar ya da alkolle karıştırılarak kalıp haline getiriliyor, sonra da zerreler ayrılması için eziliyordu. Ama bu işlem de kusursuz değildi. Topçunun barutunun durumuna her zaman dikkat etmesi gerekiyordu. Nem ya da uzun süre durmak barutu bozardı. Hal zerreleri parmaklarıyla yokladı ve bir tutam tozu tattı. Ned Tyler ona iyi ya da bozulmuş barutu böyle anlayabileceğini öğretmişti. Delikanlı kovadaki barutu namludan içeri döktü, ardından üst tüpülü paçavraları tıktı. Sonra da hepsini uzun tahta saplı top tomarıyla sıkıştırdı. Bu da işlemin önemli noktalarından biriydi. Barut fazla sıkıştırılırsa alev ona erişemez ve top patlamazdı. Yeterince sıkıştırılmadığı zaman da kara toz yanar ama ağır topu namludan dışarı fırlatacak kadar gücü olmazdı. Doğru sıkıştırma bir sanattı ve insan bunu uzun çalışmalardan sonra öğrenebilirdi. Hal çalışırken Ned ona bakarak başını onaylarcasına salladı. Delikanlı ancak neden sonra güneşe çıkabildi. Bütün toplar doldurularak bağlanmıştı. Hal'in çıplak gövdesi dar top güvertesinin sıcağı ve tomarla yaptığı çalışma yüzünden terle parlıyordu. Terler akan yüzünü silmek, rahat soluk almak ve aşağı güvertenin önündeki dar yerde uzun süre iki büklüm çalıştığı için ağrıyan sırtını germek amacıyla bir an durakladı. Aynı anda babası müthiş bir alayla ''Bay Henry'' diye seslendi. ''Geminin durumu sizi ilgilendirmiyor mu?'' Hal irkildi ve başını kaldırarak güneşe baktı. Güneş tepedeydi. Bütün sabah saatleri hızla geçmişti. Kamara iskelesine koşup merdivenden inerek babasının kamarasına daldı. Ağır yükseklik ölçme aletini kutusundan aldı. Sonra döndü ve yine koşa koşa pupa güvertesine çıktı. Kendi kendine ''Geç kalmadığımı umarım'' diye fısıldayarak güneşe baktı. Sancak seren cundasının yukarısındaydı güneş. Arkasını serene döndü ve maestra serenenin gölgesinin kendisini engellemeyeceği bir biçimde durdu. Oradan güney ufkunu da iyice görebiliyordu. Hal bütün dikkatini aletin çeyrek bölümüne verdi. Ağır aletin geminin hareketi yüzünden sarsılmaması gerekiyordu. Güneşin omzunun üzerinden süzülen ışınlarının aletle yaptığı açıyı saptayacak, böylece güneşin ufka doğru yaptığı eğilimi bulacaktı. Bu güç ve ustalık isteyen bir işti. Hal sonunda güneşin tam öğle zamanı bulunduğu noktayı ve en yüksek noktaya eriştiği zaman ufukla yaptığı açıyı buldu. Aleti indirdi, kolları ve sırtı sızlamaya başlamıştı. Delikanlı vardığı sonucu telaşla rota taş tahtasına yazdı. Sonra da merdivenden inerek kıçtaki kameraya gitti. Ama gökyüzündeki açıları gösteren kitap her zaman durduğu rafta değildi. Endişeyle dönerken babasının peşinden gelmiş olduğunu gördü. Sir Francis dikkatle onu süzüyordu. Baba oğul konuşmadılar. Ama Hal babasının kendisine meydan okuduğunu anladı. Adam cevabı hafızasının yardımıyla bulmasını istiyordu. Hal babasının yazı masası görevi yapan sandığının önüne oturdu. Gözlerini yumarak cetvelleri kafasından geçirdi. Bir gün önceki sayıları hatırlaması ve onlardan bir sonuç çıkarması gerekiyordu. Delikanlı şişmiş kulağını ovuşturdu, dudakları sessizce kıpırdıyordu. Birdenbire Hal'in yüzüne sevinçli bir ifade belirdi. Gözlerini açarak taş tahtaya başka bir sayı karaladı. Bir dakika daha çalışarak öğle güneşinin açısını enlem derecesine çevirdi. Sonra da zaferle başını kaldırdı. 34 derece 42 dakika güney enlemi. Babası taş tahtayı ondan alarak sayıları kontrol etti. Sonra da tahtayı delikanlıya geri verdi. Sonucu kabul etmiş gibi başını hafifçe eğdi. Yakın. Tabii güneşin durumu ile ilgili hesabın doğruysa. Peki boylam nedir? Boylamı tamı tamına hesaplamak kimsenin içinden çıkamadığı bir problemdi. Gemilerde hiçbir saat dünyanın haşmetli dönüşlerini belirtecek kadar dakik olamazdı. Sadece pusula dolabının yanında asılı olan rota saptayıcı Halin hesaplarına yardımcı olabilirdi. Delikanlı dümencinin daha önceki vardiyada her rota değiştirişinde delikli tahtaya soktuğu çubukları inceledi. Bu değerleri toplayıp ortalamayı hesapladı. Sonra babasının kamerasındaki haritada yeri buldu. Ama bu boylamın kabaca bir tahminiydi. Onun için de babası doğal olarak itiraz etti. Ben olsaydım bunu biraz daha doğuya kaydırırdım. Geminin dibi yosun kaplı, sintineleri de su dolu. Bu yüzden rüzgar altı tarafına doğru iyice yatıyor. Ama şimdi seyir jurnaline öyle yaz. Hal hayretle başını kaldırdı. Bu gerçekten çok önemli bir gündü. Gemici sandığının üzerinde incinin yanında duran deri kaplı jurnale babasından başka kimse bir şey yazmazdı. Sir Francis ona bakarken delikanlı seyir jurnalini açtı. Bir an babasının okunaklı zarif yazısına ve kenardaki ustalıkla çizilmiş insan, gemi ve kara resimlerine baktı. Sir Francis gerçekten yetenekli bir sanatçıydı. Hal korka korka kaz tüyü kalemi altın mürekkep hokkasına batırdı. Bu hokka babasının yakaladığı Hollanda Doğu Hindistan şirketinin kalyonlarından Herlike Nacht'ın kaptanına aitti. Hal kalemin ucundaki fazla mürekkebi sildi. Yoksa kutsal sayfaya damlayabilirdi. Sonra dilini dişlerinin arasına sıkıştırarak müthiş bir dikkatle yazmaya başladı. Hazreti İsa'nın 1667. yılında Eylül ayının 3. günü. Öğleden sonra vardiyası saat 12.30. Yer 34 derece 42 dakika güney, 20 derece 5 dakika doğu. Kuzey tarafında ana direğin tepesinden Afrika kıtası gözüküyor. Hal daha fazlasını yazmaya cesaret edemedi. Sayfayı çizmediği ve kirletmediği için rahatlamıştı. Kaz tüyü kalemi bir yana bırakarak düzgünce yazdığı harflerin üzerine gururla rıh döktü. El yazısının güzel olduğunu biliyordu. Ama belki babasınınki kadar değildi. Yazıları kıyaslayarak bu sonucu kabullendi. Sir Francis oğlunun bıraktığı kalemi alarak onun omzunun üzerinden eğildi ve yazmaya başladı. Bugün öğleden önce Astayman Henry Courtney gereksiz bir kavga sırasında ciddi bir biçimde yaralandı. Sonra bu cümlenin yanına çabucak alaylı bir karikatür çizdi. Hal'in şiş kulağı çarpılarak yana doğru uzanmıştı. Dikişteki düğüm de bir kızın saçlarına bağladığı fiyonka benziyordu. Hal gülmemeye çalışırken neredeyse öğürüyordu. Ama başını kaldırdığı zaman babasının yeşil gözlerindeki muzip pırıltıyı gördü. Sir Francis bir elini oğlunun omzuna koydu. Bu oğlunu kucaklaması anlamına geliyordu. Hal'in omzunu sıkarak, Ned Tyler donanım ve yelkenleri rüzgara göre ayarlamak konularında ders vermek için seni bekliyor dedi. Onu bekletme. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.